Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usul Erkam, muhibbanı Erkam, dergahı hüdaydır mekan, biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biriniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler ve yine bilis yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz. Fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz, dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizleri bizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, son dönemde okullar ve öğrencilerle ilgili yaşadığımız sıkıntılar üzerine 18 maddelik okullarımız, ailelerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz adlı bütün bu bizi üzen olayların kök nedenlerini konuşuyoruz. Bu 18 maddede bir numarada anne ve babaların evlatları için üniversite eğitimine endekslenmiş yüksek gelirli bir kariyer arzuları ve kendilerinin ve evlatlarının bütün zamanlarını ve kaynaklarını bu sınava, üniversite sınavına ayırmaları yer alıyordu. İkinci sırada en kaliteli öğrencilerimizi öğretmen olarak yetiştiremememiz, bu da yetmezmiş gibi 1990'lardan itibaren dershane sisteminin kaliteli öğretmenlerimizi okullardan çekmesi ve özel okulların da devlet okullarındaki kaliteli öğretmenleri transfer etmesi sonucu öğretmen kalitemizin düşmesi yer alıyordu. Ki bu iki maddeyi de işledik. Okullarımızda, ülkemizde, topyekün eğitim hayatımızda şahit olduğumuz bütün bu şiddetin, cinnetin, nefretin ve dahi zilletin sebebi olan üçüncü maddemiz, okullarımızda sınıf ortamının bozulması ve buna karşı okul yönetimi ve öğretmenlerimizin çaresizliği ve yetkisizliğidir aziz dostlarım. Bununla alakalı iki haftadan beri size sınıf ortamının bozulması ve bunun öğretmen, öğrenci, veli, ülke bazında bize neye mal olduğunu anlattım. Öğretmen otoritesi hani nedir, ne değildir, ne olmalıdır diye baktığımızda disiplini konuşurken çok dikkatli olmamız gereken bir özel husus var. Yani öğretmen otoritesi deyince ben böyle bazı insanların zihninde hemen eski usul falakaya yatırmalar, dayak sopaları, sert baskıcı, bağıran, korkutan öğretmen imajı canlanıyor. Evet, yani kadim tarihimizin bir döneminde maalesef şiddetin öğretim sürecinde çok olduğu bir dönem yaşamış dedelerimiz, babalarımız, dahi biz. Ama hani kellimün nâse ale katere ukûlihim, insanlara akıllarını alacağı ölçüde söyleyeceksek, bu çağın insanı bundan anlamıyor. Bu çağın çocuğu bundan anlamıyor. Nabi'nin bir dizesi geldi aklıma. Harfi vahid yetişir tıflı gayura nabi, herkese çubi debistan ile tedip olunmaz diyor. Kurban olayım, yani nasıl görmüş böyle o edebi adabı? Evet, bu da disiplin. Harfi vahid, bir harf yetişir diyor nabi. Tıflı gayura, anlayışlı çocuğa. Herkese çubi debistan, dayak sopası ile te'dib, terbiye olmaz, olunmaz. Dolayısıyla benim acizane savunduğum şey, elhamdülillah çocuklarımı dayaksız büyüttüm. Ben bunun çilesini çok çekmiş bir kardeşiniz olarak, ateşin tadını inanarak öğrenmiş bir kardeşiniz olarak, hemen hemen günü dayaksız geçmeyen bir yetişme tarzından gelen kardeşiniz olarak bunun acısını çok feci bir şekilde çektiğim için elhamdülillah hani bu hataya düşmedim. Ama bunu da tamamen göz ardı ederek eğitim sürecinden çıkartalım, hiç böyle bir şey olmasın, bu hakkımızı hiç kullanmayalım demiyorum. Ben kullanmadım. Rahmetli babamla böyle bazen konuşurduk İslami anlamda, tatlı tatlı böyle. Babacığım dedim, hani nedir bu dayağın İslam'daki yeri? Hani dayak cennetten çıkma diye bir söz söylenir de ne ayette ne hadiste yeri vardır yani. İşte çocukların böyle şey yapılmasıyla alakalı, namaz kılmadıklarında dövülmesiyle alakalı. Bizim dayak yeme sebebimiz de o değil de ayrı da. Elhamdülillah cami ehli bir çocukluğum geçti. Dedemin müftülüğü, babamın imatip müdürlüğü sayesinde. Allah onlardan razı olsun. O dönemlerde tabii zoraki giderdik, zorlamayla falan, ama iyi ki de gitmişiz yani. Nasiplendik, nasipdar olduk. Evet, böyle terbiye içerisinde kullanılması gereken bazı yerlerle ilgili ifadeler var hadis-i şeriflerde. Ama dedim ki ben, bu hakkı kullanmadan evlatlarını cennete götüren babalara özel mükafat olacak. Yavrum beni geçtin dedi ilimde böyle. Haşa dedim babacığım, benim ilmimle alakalı bir şey değil ama Allah Resulü'nün hayatı üsve-i hasene ise ona baktığımızda bunu hiç kullanmamış. Doğru mu? Ne köleleri için, ne çocukları için, ne torunları için, ne sahabe-i kiramın çocukları için, ne komşu çocukları için. Dolayısıyla demek ki böyle bir terbiye yöntemi mümkün. Elimizde dursun. Hani tamamen de salmış durumda değiliz. Çünkü zaman zaman size söylüyorum, askeri okulların eğitim sistemini modellemek gerekiyor. Zaman zaman size söylerim, kesinlikle ve kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığı nezdindeki tüm okullarımızda askeri okulların, hava harbi okulunun, kara harbi okulunun disiplin sistemini, yönetmeliğini uygulamamız, uyarlamamız şart. Onlar da tabii eskiden olduğu gibi, eskisi gibi değiller artık. Hani eskiden bayağı bir cezalar ağırmış. İşte çok meşhur olanlardan bir tanesi disko cezası diye bilinir, hücre hapsi. İşte kurbağa yürüyüşü denir, yok işte şu denir, bu denir. Bazı ağır şeyler yaptırılmış zamanında. Orada bile biraz değişmesine rağmen, ama orada bir disiplin var. Eğitimde disiplinle oluyor zaten. Disiplin deyince zihninizde hemen dayakçı, baskıcı, korkutan bir öğretmen imajı gelmesin. Bunu kastetmiyorum. Benim savunduğum öğretmen otoritesi bu değil. Zaten hadisatında öğretmen otoritesi bağırmak da değil. Korkutmak değil, aşağılamak değil, notla tehdit etmek değil. Yani bu eğitim sistemine bu virüsü kim soktu aziz dostlarım, bilmiyorum. Yani bazı öğretmenlerin alimliğinin ölçütü ondan not almamak olarak kodlanmış. Son dönemlerde liselerde biraz kalktı ama üniversitelerde hala böyle bir tahammül var. Ha o profesör mü? Ondan 40'tan bir puan daha fazla alamazsın yani. 40 aldıysan şükret, onun 100 demek o falan. Ne münasebet. Her şeyden evvel sen öğrencine 100 aldırmayacak düzeyde bilgi sıkıt bir profesörsün. Bunu bilmen lazım. Öğrencilerini yüzlük bir kariyere, yüzlük bir makama, mevkiye, konuma getiremeyen bir profesörsün. Bunu anlaman lazım. Dolayısıyla notla tehdit ya da öğrenciyi etiketlemek, sizden bir halt olmaz zaten falan, sınıfın önünde küçük düşürmek, öğrencinin şahsiyetini kırmak değil. Ama maalesef bu konuda hani doğru oturalım ve doğru konuşalım. Kemal Sunal filmlerinin haşa haşa, hani biz Şaban'a asla inek diyemeyiz ama kadim değerleri yok etmek adına, taciz etmek, tahkir etmek, aşağılamak adına nerede iğrenç bir karakter var? Adı Recep'tir, Şaban'dır, Ramazan'dır. İnek Şaban filmleriyle eğitim sisteminin altını oydular. Türkiye orada gördü. Tamamen laçka bir eğitim sistemi nasıl olur? Okuldan nasıl kaçılır? Öğretmen nasıl madara edilir? Her türlü rezaleti, melaneti yapmalarına rağmen 10. yıl nutkunu ezbere biliyorsan nasıl kaliteli bir öğrencisindir? Bilinçaltından bunları verdiler. Bu nesle 40 yıl aziz dostlarım. Sonrasında yine dizilerde, filmlerde böyle mahvedilen öğretmen imajı, okul imajı, yerlerde sürünen öğrenci disiplinsizliği, sonra ne bekliyoruz yani? Peki sağlıklı öğretmen otoritesi nedir? Her şeyden evvel tutarlılıktır yani. Bir öyle bir böyle değil. Adalettir. Mülkün temeli olan adaleti, haklıyı güçlü hale getirdiğin bir sistemde var etmektir. Yerine göre sessiz, yerine göre sakin ama çok güçlü bir konumdur. Net sınırdır. Saygılı bir mesafedir. Davranışı kişilikten ayırmaktır. Kriz anında duygusal regülasyondur. Yönetim desteğiyle güçlenen kurumsal duruştur, onurlu duruştur, haysiyetli oluştur. Okul kültürüyle uyumlu hareket etmektir. Kuralların herkes için geçerli olduğunu ilan etmektir. Aziz dostlarım, bakınız, otorite öğrenciyi ezmek değildir, sınıfı korumaktır. Birkaç zıpır öğrenci karşısında hakları yerlerde sürünen, yok olan, haklarına tecavüz edilen öğrencilerin hakkını bir hakkın korumaktır. Çünkü disiplin gerçekten çocuğu kırmak değil, davranışın sınırını göstermektir. Hani arkadaşının burnunun başladığı yerde senin yumruk atma hakkının bittiğini, sınırının oraya kadar olduğunu, ama yumruğun öbürünün burnuna değdiği anda artık bir kul hakkına girdiğinin, sınırları ihlal ettiğinin bilinmekliğini göstermektir. Saygı korkudan değil, tutarlılık, adalet ve güvenirlikten doğar aziz dostlarım. İstikrarlı hareketten doğar. Tahmin edilebilir olmaktan doğar saygı. Burada elbette öğretmenin dili de çok önemlidir. Öğrenciye ya sen ne kadar da saygısızsın demek başka bir şeydir. Bu davranış sınıfın düzenini bozuyor ve kabul edilemez demek başka bir şeydir. Bunu senden hiç beklemezdim, sana yakışmıyor demek de bambaşka bir şeydir. Birinde çocuk kişiliğiyle etiketlenir, diğerinde davranış sınırlandırılır, üçüncü örnekte onurlu bir davranışa sevk edilir. Öğretmen bu şekilde sağlıklı otorite kurduğunda öğrenci şunu hisseder: hocam bana düşman değil ama bu davranışıma da izin vermeyecek. İşte eğitimsel otorite, sınıftaki disiplin budur. Eleştirel pedagoji alanında sevgi etiği gibi, özgürleştirici eğitim gibi, toplumsal adalet gibi çalışmalarıyla tanıdığımız Amerikalı yazar Bell Hooks, sınıfın insanı özgürleştiren bir alan olabilmesi için orada işte karşılıklı saygı, katılımcı bir birliktelik, insani temas gerekliliğini anlatır. Hooks'un yaklaşımında eğitim, öğrenciye sadece bilgiyle teçhiz etmek değil, onu sadece bilgiyle doldurmak değil, öğrencinin sesini, varlığını, onurunu da ciddiye almak ve korumaktır. Ve hatta geliştirmektir yani. Ama bu özgürlük kuralsızlık değildir. Gerçek öğrenme ortamı hem güvenli hem de sorumluluk isteyen bir ortamdır çünkü. Öğrencinin sesi elbette kıymetlidir ama bu ses başkasının öğrenme hakkını susturacak bir dağınıklığa dönüşmemelidir. Tasavvuf ve hikmet ve gönül terbiyesiyle tanınan Anadolu irfanının büyük temsilcisi Mevlana Celaleddin Rumi, hikmeti dünyasında şöyle bir temel hakikati haykırır bize: terbiye, insanın içindeki hamlığı pişirir. Mevlana'nın insan anlayışında dönüşüm, kaba gücün değil, hikmetli rehberliğin, sabrın ve iç olgunlaşmanın sonucudur. Sınıfta disiplin de bu terbiyenin bir dış çerçevesi, koruma kalkanıdır. Disiplin çocuğu ezmek için değil, onun içindeki dağınıklığı toparlayıp olgunlaşmasına imkan vermek için vardır. Dolayısıyla bu anlamda sakin ve adil ve sürdürülebilir, sürekli kendini tekrar eden bir otorite, öğrencinin korktuğu değil, güvendiği bir sınırdır. Onu yok eden değil, yaşatan bir koruma kalkanıdır. Peki huzuru kaçan, bozulan sınıfın psikolojik anatomisi nasıldır? Bir sınıfta davranış bozulduğunda sadece dışarıdan görünen davranışa bakarsak eksik kalırız. Bir öğrenci sürekli konuşuyor olabilir. Bir öğrenci öğretmenini alaya alıyor olabilir. Bir öğrenci arkadaşlarını güldürerek dersi sabote ediyor olabilir. Bir öğrenci sürekli pasif direnç gösteriyor olabilir. Tüm bu davranışların arkasında bazen görünme ihtiyacı vardır. Görünür kılmaya çalışırlar kendilerini. Hani reklamın iyisi kötüsü olmaz diye dilimizde pelesenk olmuş fena ve feci bir söz var ya, aynen öyle. Reklamın kötüsü olur. Dolayısıyla öyle görünür kılarlar kendilerini. Bazen güç gösterisi vardır, bazen başarısızlık korkusu vardır. Bazen kendini oraya ait hissetmediği için adet eksikliği vardır. Bazen de sınır görmemiş olmanın oluşturduğu bir iç dağınıklık vardır. Ama burada, aziz dostlarım, çok hassas bir denge vardır. Bir davranışı anlamak, davranışı mazur görmek değildir. Ya da psikolojik sebebi görmek, sınırı kaldırmak anlamına da gelmez. Her şeyden evvel, bir öğrencinin neden böyle davrandığını anlamaya çalışmak gerekir. Ama bu, o davranışın sınıfı dağıtmasına izin vermek anlamına gelmez. Yani bir öğrenciyi anlamaya çalışmak, üstelik haksızlık yapan bir öğrenciyi anlamaya çalışmak, belki de o haksızlığı öğrenciyi anladığımızda tamamen tedavi edeceğimiz için sınıfın kalanlarının hakkını korumakla alakalı gösterilmesi gereken bir çabadır. Sınır görmeyen öğrenci sınırı saldırı sanabilir. Evde, çevrede veya önceki okul deneyimlerinde yeterince tutarlı sınır görmemiş bir çocuk, okulda net bir sınıra karşılaşınca bunu kişisel bir reddedilme gibi algılayabilir. Oysa sınır çocuğun düşmanı değildir. Sınır çocuğun iç düzenini kurmasına yardım eder. Sınırsızlık özgürlük değildir. Sınırsızlık iç düzen eksikliğidir. Aziz dostlarım, şunu zihnimize kazıyalım ki Allah'ımız düzeni, şeytan kaosu seviyor. Dolayısıyla nerede bir düzensizlik varsa orada disiplinsizlik vardır. İslam bu anlamda, kurban olayım, gözünü seveyim, bu mükemmel ve muhteşem dinin müntesipleri olarak bizleri bütün o standartlara uyma mecburiyetiyle özgürleştirir aslında. Rahat ederiz yani. Neyi ne zaman ne şekilde yapacağımız belli olduğu için kendimizi bu konuda fazla yormayız, tutarsız davranmayız. Bir de bir şeyi sürekli yaptığınızda o bir meleki haline gelir, kolaylaşır ya. Hani dışarıdan bakana sabahleyin erkenden kalkmak, İki rekat namaz kılmak, üstüne iki rekat daha kılmak falan. Bunlar zor gelebilir yani. Ama bir şeyi anterior mid-cingulate cortex deniyor. Beyinde bu son zamanlarda bulunan ve bir insanda geliştirilmesi gereken en önemli kas olduğunu inanılan bir bölge. Bu bölge istemediğimiz davranışları severek, isteyerek, istiyormuş gibi, seviyormuş gibi yapa yapa, mecburen, zorla, zorlayarak, önemli değil, zorlanarak. Erken kalkamıyorsanız, evet, bu nefsani bir şeydir. Nefsinizden böyle bir şey geliyordur. Sınıfta o huzuru bozmadan duramıyorsanız, evet, hadi içinizdeki o şeytani şeyler, konuş, işte bir zıpırlık yap, bir şey yap falan. Ama yapılması gereken şeylerde istemeye istemeye istikrarla onu yaptığınızda, sonraki aşamasında hayatınızın o zor gelen şeyler size kolay gelmeye başlıyormuş. Dolayısıyla Rabbimiz bizi o sisteme alıştırarak aslında diğer insanların, ya haftada bir pazarda kiliseye gidiyoruz, bir cumartesinde havraya gidiyoruz, beş vakit her gün, bu zor olmuyor mu diye soran Yahudi ve Hristiyan kişilere verilecek çok net bir cevabımız var. Hiç de zor olmuyor, çok da kolay oluyor. Hatta yapamadığımızda kendimizi eksik hissediyoruz yani. Bizi tamamlıyor bu mükellefiyetler. Bu anlamda düzeni sağlayan en önemli yakıt aidiyettir. Aidiyet. Öğrenci kendini sınıfa ait hissetmiyorsa kuralları içselleştiremez. Bu okul benim okulum, bu sınıf benim sınıfım, bu düzen benim düzenim demeyen çocuk o düzeni koruma sorumluluğu hissetmez. Bu konuda bilmiyorum aziz dostlarım, yani nasıl bir akıl tutulması yaşıyoruz? Devletine, vatanına, milletine, geleneğine, dinine, tarihine, geçmişine, ecdadına bu kadar düşman yetiştirilen dünyada başka bir millet var mı, onu da bilmiyorum. Hani aidiyet çok önemlidir diyoruz disiplinde, ama bu ülkenin evlatları yarın sabah 7.30'da bir fırsatı olsa ülkeden kaçacak düzeyde, içinde vatan sevgisini yok etmiş durumda, fırsatçılığın, materyalistliğin, finansal özgürlüğün peşinde koşuyorlar. Bu ülkeye kim hizmet edecek hepimiz kaçarsak? Amerika mı ihya edecek bu ülkeyi yani? Dolayısıyla hani bu sınıf benim sınıfım derken, bu ülke de benim ülkem, bu vatan da benim vatanım demesi lazım. Gazze'nin yiğit evlatlarına bir bakın. Küçücük, 4 yaşında, 5 yaşında küçücük çocuklar, benim ruhum bu topraklarda neşru nema buldu, bu topraklarda can buldu, bedene girdi, bu topraklardan mahşerde dirilecek ve bu topraklardan cennete yükselecek diyor. Bunu diyebilme imkanı lütfetsin Rabbim bizim evlatlarımıza da bizlere de. Bir de tabii burada aidiyetin dışında bir görünme ihtiyacı da var. Hani bazı öğrenciler sınıfı bozarak görünür olur. Öğretmene laf atar, arkadaşlarını güldürür, alaycı cevap verir, otoriteyi test eder. Ama diğer arkadaşların nezdinde o an sınıfta statü kazanır. Hatta biraz daha ileri giderse mafyavari hareketlerle bir de güç kazanır. Arkadaşları kimi zaman güler, kimi zaman korkar, kimi zaman kızar. Ama bunu yapan öğrenci kendini görünür kıldığı için güçlü hisseder kendini. Ama bilinmesi lazım ki hani bu güç güç değildir, bu sahte bir güçtür yani. Gerçek güç Allah Resulü'nün dediğidir yani. Gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkesine hakim olanları buyuruyor ya kurban olduğum. Gerçek güç kendini yönetebilmektir. Nefsine hakim olabilmektir. Nefsi emmareyi en azından nefsi levvamaya çevirip oradan da bir tabaka yükselerek nefsi mülhemeye ermektir. Duygusal zeka ve öz farkındalık gibi, empati gibi çalışmalarla tanınan Amerikalı psikolog Daniel Goleman, biliyorsunuz duygusal zeka kitabı da var, Emotional Intelligence. Bu duygusal zeka yaklaşımını insanın başarısında sadece bilişsel zekanın değil, duyguları tanıma, yönetme, empati kurma ve ilişkiyi sürdürebilme becerisinin de belirleyici olduğunu anlatır. Duygularını tanıyamayan, yönetemeyen çocuk davranışlarını da yönetmekte zorlanır. Bu yüzden sınıf disiplini yalnızca dış kural meselesi değildir. Aynı zamanda çocuğun iç yönetim, öz denetim, öz saygı ve duygusal olgunlaşma eğitimidir. Eğer çocuk içerisinden o nefsani duygular kabarıp da bir absürt bir şeyler yapma ihtiyacı ortaya çıktığında dizginleyebiliyorsa kendisini, bu bir öz denetim mekanizmasının olgunlaşma sürecidir. Özellikle iletişimde grid sistemi, tutku, gayret, karakter gücü gibi çalışmalarla tanıdığımız Amerikalı psikolog Angela Duckworth'un sabrın ve uzun vadeli gayretin önemini anlattığı eserleri, Duckworth'a göre başarının sadece yetenekle değil, sürdürülebilir bir emekle, istikrarla, vazgeçmem iradesiyle büyüdüğünü gösteriyor. Fakat o sebat dediğimiz şey dağınık, gergin ve sürekli bölünen bir sınıf ikliminde kolay gelişmez. Sabır ister, dikkat ister, uzun vadeli gayret ister, emek ister, yürek özetmek ister. Düzenli ve güvenli ve anlamlı bir öğrenme atmosferinde kök salar sebat. Bugünkü sınıf sistemine baktığımız zaman çeteleşen, gruplaşan, hizipleşen, akran zorbalığıyla işi şiddete döken öğrencilerde kendini yönetemeyen öğrencilerin sınıfı yönetmeye kalktığını görüyoruz ve disiplin krizi de orada başlıyor. Peki aziz dostlarım, sınıfın ortamı bozulduğunda öğrenme nasıl zarar görür? Neden bu kadar sınıf disiplini, okul disiplini, sistem disiplini diyoruz? Bilmiyorum. Yani sınıfta biraz gürültü olsa da, biraz düzensizlik olsa da, kaos olsa, sonuçta ders bir şekilde yine işlenir diyen çıkar mı? Sanmam. Dersin işleniyor gibi görünmesi başka şey, öğrenmenin gerçekleşmesi başka şey. Visible learning, yani görünür öğrenme çalışmasıyla bildiğimiz Yeni Zelandalı eğitim bilimci John Hattie'nin görünür öğrenme yaklaşımı bize öğretmenin etkisini, öğrencinin öğrenmesini ve öğrenme hedeflerinin açıklığını yeniden düşündürür. Hattie'nin temel mesajlarından biri şudur aziz dostlarım. Öğretmen, öğrenmeyi öğrencisinin gözünden görebilmelidir. Öğrenci de kendi öğrenmesinin farkına varabilmelidir. Hani farkındalık nasıl olur? Pür dikkat halindeyse olur. Bunun için sınıfta öğrenme hedefleri, başarı ölçütleri ve öğrencinin nerede olduğunu görünür kılmak şarttır. Sınıfta sürekli kesinti varsa öğretmen öğrencinin neyi anlayıp neyi anlamadığını nasıl bilecek? Öğrencinin öğrenme yolculuğu üstelik bulanıklaşacak. Biçimlendirici değerlendirme, formative assessment, geri bildirim ve öğrenme kanıtı çalışmalarıyla tanıdığımız İngiliz eğitim bilimci Dylan William'ın yaklaşımı da öğretmenin sürekli öğrenme kanıtı toplaması gerektiğini söyler. William'a göre iyi öğretim, öğrencinin ne öğrendiğini dersin sonunda tahmin etmek değil, dersin içinde sürekli görmek, anlamak ve öğretimi buna göre ayarlamaktır. Süreç kontrollü sonuç odaklık derdi sevgili Mahir Ünal kardeşim NLP eğitimlerime katıldığında. bu yaklaşımını çok beğenmiştim yıllar önce. Hani süreci de kontrol ederek, sık sık aralıklarla kontrol ederek ama sonucun odağında kaçırmadan devam etmek. Dolayısıyla hani senfoni orkestrası 3 saat çalıp da orkestra bittikten sonra soruyorsa nasıl buldunuz diye pür dikkat sessizlik içinde dinleyen Bayburtlu'ya adamlar da Bayburt Bayburtoğlu böyle zulüm görmedi derler tabii. Başta söylemen lazım. Nasıl, memnun musunuz, nasıl gidiyor, şimdi ne yapabiliriz? Dolayısıyla onların o şoklanma halini, aa iyi gidiyor, sessizlik var diye yüklendiğinizde sonuç dediğiniz gibi olmayacak. Öğrenci nerede, ne anladı, nerede eksik kaldı, hangi geri bildirime ihtiyacı var? İşte bütün bunları öğretmenin kendi kafasında tasarlayıp uygulaması sürekli bölünmeyen, bütünleşik bir sınıfta olabilir. Sınıf sürekli bölünüyorsa öğretmen bu kanıtı okuyamaz. Geri bildirim kültürü işlevini kaybeder. Anlamsız olur zaten, verse de bir anlamı olmaz. Peki sınıf sürekli bölünüyorsa öğretmen bu kanıtı nasıl okuyacak? Öğrenci dinlemiyorsa öğretmen nasıl geri bildirim verecek? Dinliyor ve haylazlık yaparak çok saygısız cevaplar yetiştiriyorsa öğretmenine bunu niye söyleyecek? Dolayısıyla disiplinin olmadığı sınıfta öğrenme hedefleri görünmez hale gelir. Geri bildirim işlevini kaybeder. Öğretmen öğrencisinin neyi anlayıp neyi anlamadığını izleyemez. Arada kaynayan o gariban öğrencilerde, öğrenmek isteyen öğrencilerde zarar görür. Sınıfta dikkat, merak ve düşünme yerine savunma, gürültü, gerilim hakim olur. Bu ikili gerilimleri artırdığı için akran zorbalığına evrilir, dönüşür. Öğretmen dersi anlatmaktan çok düzen sağlama enerjisi harcar, yorulur ve bu durumda öğretmenin etkisi azalır. Öğrenme bu anlamda sessizlik istemez belki ama kesinlikle ve kesinlikle disiplin ve düzen ister aziz dostlarım. Peki düzen yoksa öğrenme nerede kök salacak? Burada sakın yanlış anlaşılmasın, yani en iyi sınıf sessiz sınıf demiyorum. Bazen de hani gürültülü sınıflar, canlı sınıflar, soru soran, tartışan, düşünen, sürekli bir münakaşa değil, müzakere, münazara gibi bir konseptle tartışan, fikir üreten sınıf çok değerlidir. Ama canlılık başka şeydir, dağınıklık başka şeydir. Hani bir sistem içerisinde oluyorsa bütün bunlar orkestra, 300 tane farklı enstrüman var. Ahenkli çıkıyor sesler çünkü orada aykırı ses yok. Farklı ses var ve bir ahenkle senkronize olmuş durumdadır. Sınıfında bu hale gelmesi lazım. Evet 20-30 öğrenci, 40 öğrenci var ama öğrenme gürültüden değil anlamlı katılımla beslenecek. Ezilenlerin pedagojisi ve özgürleştirici eğitim çalışmalarıyla tanınan Brezilyalı eğitimci, düşünür yazar Paulo Freire, eğitimin öğrenciyi pasif bir kap gibi görmemesi gerektiğini söyler. Freire'ye göre öğrenci sadece bilgi depo olan bir varlık değil. Hani aç beynini ben yükleyeyim sana değil, öyle değil. Düşünen, sorgulayan, konuşan, iletişim kuran, öğrenme sürecine katılan aktif bir öznedir öğrenci. Evet, öğrenci aktif olmalıdır. Ama aktif olacağım diye de sınıfı sabote eden bir aktivasyon geçerli değildir. Gerçek aktiflik, öğrenmeye katılmak, düşünmek, soru sormak, ortak öğrenme düzeninde sorumlu kalmakla gerçekleşir. Dikkat ve odaklanma üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan İngiliz, İsviçreli ya da İsviçre kökenli yazar diyelim, Joan Hari, dikkat meselesini çağımızın büyük krizlerinden biri olarak ele alır. Hari'nin dikkat üzerine yaptığı vurgu bize şunu anlatıyor aslında. Dikkat parçalanınca derinleşme kaybolur. Aziz dostlarım, bence geçmiş alimlerin kadim medeniyetimizde en büyük avantajı buydu. Deruni bilgiye sahiplerdi. Kurban olayım, Rabbimiz Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'da bunu يَعْلَمَنَا ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ diye açıklıyor. Onlar dünya hayatının sadece yüzeysel kabuk bilgisini biliyorlar. Demek ki kabuk bilgi Allah izninde de, Allah indinde de kabul değil. Yüzeysel, sathi dediğimiz, derinleşmemiş bilgi Allah indinde de kabul değil ki Kur'an-ı Azimüşşan bunu eleştiriyor. Dolayısıyla çağın en büyük krizlerinden bir tanesidir bu. Dikkatli bir şekilde odaklanamamak. Dikkat için, pür dikkat için ne lazım? Motivasyon lazım. Ama dikkat parçalanınca derinleşme kayboluyor. Derinleşme kaybolunca öğrenme yüzeyde kalıyor ve yüzeyde bizi ne yapıyor? O rotada tutamıyor. Sınıf ortamında sürekli kesinti, gürültü, dağınıklık öğrencinin zihinsel sürekliliğini bozuyor. Bu yüzden disiplin ve disiplin, illa disiplin, önce disiplin, sonra disiplin diye yalvarıyoruz. Burada disiplin sadece düzen sağlama aracı da değil üstelik. Hani tertip düzen anlamına, tedip etmek anlamına, sistemi kurmak anlamına değil. Dikkati, derinleşmeyi, öğrenme emeğini koruyan bir çerçeve. Düzen yoksa dikkat dağılıyor, dikkat dağılırsa öğrenme yüzeyde kalıyor. Bunu bilelim, yeterli. Aziz dostlarım, sizlere tarihi süreçleri, kadim uygarlığımızı, büyük medeniyetimizi, dünya tarihini, bilimsel makaleleri örneklendirerek günümüz Türkiye'sinde sınıfın düzeninin bozulmasının, öğrencilerin savrulmasına nasıl yol açtığını anlattığım bir bölümdeyiz. Tahmin ediyorum bir bölüm daha bunu anlatacağım. Hani gelecek hafta inşallah bitirmiş olurum. Ama bu meselenin sadece böyle basit bir eğitim meselesi olmadığını Allah rızası için anlayın. Bu mesele bir gelecek meselesidir. Geleceğimizin daha iyi olmasını istiyorsak, daha iyi bir gelecekte yaşamak istiyorsak, hani derler ya, yani aşağı öyle bir şey yok ama hani sihir bilmem ne büyü, elimizde sihirli bir değnek olsa ne yaparsınız? İlk hani ben öğretmen yetiştirelim diyorum, küt diye öğretmen yetiştiremeyeceğiz yani, ama hemen yapabileceğimiz bir şey var. Bugün bu an bu saat itibarıyla sınıflarda disiplini yeniden tesis edebiliriz. Bu konuda inşallah Milli Eğitim Bakanlığımız, devlet ricalimiz, bütün yöneticilerimiz, eğitimcilerimiz, akademisyenlerimiz kafa yorarak bu çağın çocuklarının idrakini de destekleyerek, onları da küstürmeden, onları da sistemin içinde tutarak disiplini yeniden kaim kılarlar, akamete uğratmadan sınıflarda daim kılarlar. Aziz dostlarım, okullarımızda iyi bir Türkiye kurma, iyi bir gelecek kurma, gelecek nesillere çok başarılı bir hayat hazırlama, yaşayan yaşlarımızı daha iyi bir gelecekte yaşatma adına ilk başlamamız gereken yer sınıftaki disiplindir, sınıftaki terbiyedir. Tabii ki 18 maddenin üçüncüsünü gelecek hafta bu şekilde bitireceğiz. Üçüncü maddedeyim. Sınıfta düzenin, disiplinin kaybolmasını anlatıyorum. Ama ilk madde, bütün kaynakları sınav putuna, üniversite putuna ayırmak da ayrı bir rezalet oluşturuyor ülkem adına. Okullardaki öğretmen kalitesinin yok edilmesi de ayrı bir rezalet oluşturuyor. Sonra bu iki rezalet birleşip sınıfta tertip düzen kaybolunca da zaten olanlar oluyor. Bu konularda sizlerin de biraz kafa yorarak, bize ulaşarak, destekleyerek, önererek, eleştirerek, yol göstererek Türkiye'nin geleceği adına bu önemli konuda fikirlerinizle, uyarılarınızla, eleştirilerinizle, önerilerinizle bizi desteklemenizi istirham ediyorum. Çünkü bu bir tek Erkam Radyo, aile medeniyeti ya da Münir Erkam meselesi değil, topyekün bir ülkenin, bir devletin ve bir ümmetin ayağa kalkışıyla alakalı bir meseledir aziz dostlarım. Bu duygularla gelecek hafta görüşünceye dek hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim.